Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz. Radyo Güne Bakan'dan hepinize tekrar merhabalar.
Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Türkistan konulu yayınımızda bu hafta sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu haftaki yayınımızla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Türkistan hakkında genel bir çerçeve çizdikten sonra Türkistan tanımı coğrafi olarak değerlendirilecek. Öncelikle Türkistan hakkında genel bir çerçeve çizmek üzere sözü Taner'e bırakıyorum.
Teşekkürler İlker. Sözbaşı olarak şunu ifade edebilirim. Türkistan tarihi, coğrafyasını iyi anlamak için bugünkü konumuna bir bakmamız gerekmektedir. Zira Türkistan mefhumu ülkeden ülkeye, ideolojiden ideolojiye farklılık gösterebilmektedir. Günümüz dünya haritalarına dikkatli bir şekilde bakarsak, Türkistan adlı herhangi bir ülke veya bölge ile karşılaşmayız. Batı kaynakları daha Victoria çağında Türkistan'ı 3 ana bölgeye bölmüş olduğunu yazında görüyoruz. Batıda Rusya işgalindeki Hazar, doğuda Çin'in sömürgesi haline getirilmiş Sincan ve güneyde o zamanki İngiliz hegemonyası altında olan Afganistan toprakları. Ruslarda olan Hazar Gölü'nün doğusuna Transkaspya, Çinliler ise işgal ettikleri Türkistan'ın doğusuna Sincan adını vermişlerdir. Türkistan adı 1920'de yasaklanmaya başlamış ve 1924 yılına geldiğimizde tamamen kaldırılmıştır. Bugün Türkistan adını sadece Türk düşünürü Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri olan Yesi taşıyabilmektedir. Türkistan adı bu ülkede yaşayanlar tarafından unutulmamıştır. Özellikle Bolşevik ihtilali, yani 1917'deki ihtilal sonrası veya İkinci Dünya Savaşı sonrası ve Çin reformları sonunda ülkesini terk eden Türkistanlılar kendilerini bu isimle andılar ve ülkeleri hakkında Türkiye ve Avrupa'da birçok yayın yaptılar. Türkiye'deki bazı tarihçiler de Türkistan adını kullanmaya devam ettiler. Fakat dönem dönem bu insanlar Sovyet yayın organları tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldılar. Bugün Türkistan mefhumundan anladığımız bağımsız devletler topluluğunda yer alan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan topraklarının içine alan bölge ile Çin Halk Cumhuriyeti işgali altındaki Doğu Türkistan bölgesidir. Çinliler halen Doğu Türkistan'a Sincan, yani yeni sömürge adını vermektedir. Türkistan için söylenen Orta Asya kavramı da Sovyetler ve Batılılar arasında farklı anlaşılmaktadır. Sovyetler sadece kendi yönetmiş oldukları Türkistan topraklarına Orta Asya demektedirler. Hatta Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı kapsayan bu ifade Kazakistan'ı içine almamaktaydı. Batılılar ise Batı Türkistan ve Doğu Türkistan toprakları içine alan yeni bir coğrafya Orta Asya demektedirler. Bugün bu bölgelere ek olarak daha geniş bir ifadeyle Orta Asya'nın içine Moğolistan Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin içindeki İç Moğolistan, Afganistan'ın kuzey kısımları ve Tibet muhtar bölgeleri de dahil edilmektedir. Şimdi bu kısa değerlendirmenin ardından İlker, Türkistan coğrafyası hakkında kısa bir bilgi verebilir misin?
Tabii, ancak bundan önce şu bilgiye de yer ayırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Orta Asya'daki Türk devletleri hakkında Türkiye devletler şeklinde bir Türkçe'ye çevrilmiş kavram söz konusu.
Kavramdır.
Türkiye benzer manasında kullanıldığı için yanlış bir kullanım diyebilir miyiz?
Şüphesiz yanlış bir kullanım. Özellikle Orta Asya devletleri bağımsızlıklarını ilan ettiği 1991 yılından sonra oldukça büyük kavram karmaşaları karşımıza çıktı. Bu kavramlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye'nin anlamı Türk'e benzer olarak kullanılır. Bildiğiniz üzere Orta Asya devletlerinin 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesine tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de hazırlıksızdı. Bu doğrultuda bu devletlerin nasıl tanımlanacağı büyük bir sorun teşkil etti. Tanımlama sorununda özellikle kavramlaştırmada eski kavramların kullanıldığını Batı kaynaklarından esinlenerek Türk Cumhuriyetlerine Türkiye Cumhuriyetler şeklinde kullanımlar ağırlık kazanmıştır. Ancak bu bir hatalı kullanımdır. Çünkü Türkiye kavramı Türk'e benzer anlamını taşır. Bu bahsettiğimiz Orta Asya Türk devletleri tamamı Türklerden müştekil edilmiştir.
Teşekkürler Taner. Şimdi sevgili dinleyiciler, Türkistan tanımının coğrafi olarak değerlendirileceği kısma geçmiş oluyoruz. Yeryüzündeki kıtalar düşünüldüğünde en büyük olan kıta Asya kıtasıdır. Tabii bu Asya kıtasının merkezi bölümündeki bozkırları ihtiva eden Türkistan coğrafyası kıtanın önemli bir yerini oluşturmaktadır. Kuzeyde bugün Kazakistan bozkırları, Sibirya'nın güneyde Himalaya silsilesi, Hindikuş ve Afganistan, batıda Hazar Denizi, doğuda da Kingan Dağları ile çevrili olan bölgedir.
Biraz önceki girişte bahsettiğin üzere Taner, Türkistan kavramı ile ilgili literatürde çeşitli tanımlamalar mevcut. Örneğin Macarlar Türkistan kavramını açıklarken, yani Türklerin yaşadığı bölge olarak Türkistan'ı düşünecek olursak, Macarlar İç Asya olarak adlandırmaktayken, Orta Asya olarak da bilinmekte olan coğrafyayı kastetmektedirler. Bunun yanı sıra Doğu ve Batı Türkistan olarak iki kısma da ayrıldığını görmekteyiz. Aynı zamanda Batı kaynaklarında bu bölgede hüküm süren, yani işgalci ülkelerce isimlendirilme durumu da söz konusudur. Örneğin Batı Türkistan'a Sovyet Türkistan'ı, Doğu Türkistan'a Çin Türkistan'ı ya da Güney Türkistan'a da Afgan Türkistan'ı şeklinde tanımlamaların yer aldığını da görmekteyiz. Türkistan'ın genel çerçeveden değerlendirip bir coğrafi olarak da tanıdıktan sonra şimdi de bir müzik arası verelim. Sözlerin Abdülhamit Süleyman Çolpan'a ait olduğu Güzel Türkistan başlıklı eseri Mehmet Sabri Karger'in sesinden dinleyeceğiz. Tabi burada şunun altını çizmek gerekir ki Abdülhamit Süleyman Çolpan önemli bir şairdir ve bu dönemde Türkistan üzerine şiirler yazmış bir şahsiyettir. Kendisinin Türkistan'a adanmış bir hayat hikayesi mevcuttur. Şimdi söz konusu eseri dinleyelim. Buyurun. Thank you.
Dünyası için sembol isimlerden birisi olan Abdülhamit Süleyman Çolpan, Türk gençlerinin tanınmakla mükellef olduğu önemli bir Türk düşünürü olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü Türk dünyasının ortak değerlerinden birisi olan Çolpan, 14 Haziran 1937 tarihinde Stalin döneminde milliyetçi olması nedeniyle hapse atılmış, milliyetçiliği nedeniyle halk düşmanı olarak tutuklanmıştır. Aynı yıl hapishanede gördüğü yoğun işkencelerden dolayı 4 Ekim 1938 tarihinde kurşuna dizilerek infaz edilmiştir. Rahmetle anıyoruz. Türk dünyasına katkısı için şükranlarımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Şimdi bu haftanın kitap tanıtımına geçelim.
Bu hafta tanıtımını yapacağımız kitabımız İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Çağla Gül Yesevi hocamızın kaleme almış olduğu Türk Dünyası ve Göç, Vatandan Yeni Vatanlara başlıklı eserdir. Taner, ne diyeceksin?
Öncelikle şunu söylerim İlker. Türkiye'de göçmen konusunu merkeze alan çok sayıda kitap raflarda yerini almaktadır. Ancak anılan yapıtların birçoğuna kısa bir göz atıldığında dahi onat ve bilimsel kaidelere riayet edilmeden neşredildikleri gözlerden kaçmamaktadır. Bu bağlamda yayınlanan eserin önemli bir kısmı yakın dönemde Türkiye'ye göç eden mülteciler yahut 19. yüzyıldan bu yana çeşitli dönemlerde farklı vesilelerle Balkanlardan hicret eden Türk soylu muhacirler etrafında dönmektedir. Ez cümle anılan yapılar istisnalar hariç birbirlerinin tekrarı gibi durmakta. Yazında özellikle Suriyeli göçmenlerle alakalı ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve milletler arası hukuk disiplinlerinde çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Gene Türk soylu göçmenler ile alakalı siyasi tarih ve göç sosyolojisi alanlarında eserlere rastlanılmaktadır. Bununla birlikte belirtmekte fayda vardır ki iyi hazırlanmış olan neşriyatlar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Bu bağlamda tenkitini gerçekleştireceğimiz eser Türkiye'de çok konuşulan ancak fazla kaleme alınmayan Türk soylu göçmenlerin hikayesini bilimsel yönteme sadık kalarak okuyucuya aktarmaktadır. Bu eseri diğerlerinden farklı kılan en önemli öğe bölümlerin yazarlarıdır. Çünkü eserin müellifi göçü ya bizzat kendileri ya da aile üyeleri yaşamış bilim insanlarıdır. Çağlagül Yesevi 28 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Eğimler Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenmiş olan Türk Dünyası ve Gök Çalıştayı başlıklı etkinlikle birlikte kitabın temellerini atmıştır. Burada önemli vurgulanması gereken husus Türkiye'de umumiyetle bu tür neşriyatlarda yer alan bölümlerin birbirinden kopuk ve ahenkten uzak olmalarıdır. Ancak tahlilini gerçekleştirdiğimiz bu kitabın bölümleri uyumlu ve birbirini tamamlar nitelikte olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. İlker, şimdi kitabın içeriğiyle ilgili kısa bir bilgi paylaşır mısın bizimle?
Tabii ki. Mevzu bahis olan eser 5 ana bölümden ve 15 makaleden vücuda gelmiştir. Kitabın okuyucuyla buluşmasına toplam 14 yazar katkı sağlamış. Eser Türk dünyasında gerçekleşen göçler üzerine tarihi malumatlar vermesinin yanı sıra göç eden insanların hatıralarına da yer vermek suretiyle vücut bulmuştur. Bu bağlamda eserin genel hatlarına değindiğimiz zaman tarihsel perspektiften göç ser levhasıyla eserin ilk bölümü kaleme alınmış. Bu kısımda 3 bölüm mevcudiyetini göstermektedir. Bunlar Türk dünyasının bir ucundan diğerine göç izlenimleri başlıklı makale Nadir Devlet tarafından neşredilmiştir. Söz konusu yazar kendi göç öyküsünden bir kesitle başlamış ve süreçte vuku bulan sorunları kağıda dökmüştür. Abdülkadir Donuk göç ve göçebelik meselesi başlıklı çalışmasında öncelikle göç ve göçebelik mefhumlarının yalın bir dille anlatımını gerçekleştirmiştir. Ardından ise Türklerin göç sebepleri üzerinde durduktan sonra tarihsel süreçte yaşanan Türk göçlerini mütalaa etmiştir. Bu kısımdaki son bölüm ise 1952 yılında Batı Türkistan'ın Türkiye'ye göç hikayesi başlıklı olan Salih Aynural'ın makalesi karşımıza çıkmaktadır. Yazar 1952 yılında Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden 72 ailenin göç hikayesini göz önüne sermiştir. Kitabın ikinci bölümünde ise sürgün, kolektif bellek, kimlik, aidiyet başlıklarını görmekteyiz. İlk makale Kırım'dan Türkiye'ye Kırım Tatar göçleri serhel levhasıyla Hakan Kırımlı'ya ait olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye kitlesel göçlerin 1783 yılında Kırım'ın Ruslar tarafından İl Hakı ile başladığını ifade eden yazar süreci genel hatlarıyla değerlendirmiştir. 1944 ve sonrası Ahıskalıların Göçü başlıklı makalenin yazarı ise Ayna Askeroğlu Aslan'dır. Müellif Rusça belgeleri de kaynak göstererek Ahıska Türklerinin sürgünlerini göz önüne sermiştir. Neriman Ersoy Hacı Salihoğlu ise katliam, sürgün ve etnik temizlik kıskacında Bulgaristan'dan Türk göçleri 1878-1989 serlevhalı makaleyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye gerçekleşen göçleri mercek altına almıştır. Ali Asker tenkiti gerçekleştirilen kitaba iki makaleyle katkı sunmuştur. Bunlardan biri 200 yıl devam eden kıyım, sürgün ve baskı Kafkasya'da Türk nüfus alanının daralması başlıklı makale. Bölgede yaklaşık 2 asır süren Rus siyaseti bağlamında Türklere ve Müslümanlara uygulanan Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma politikanın etkilerini özgün kaynaklar ışığında çözümlemiştir. Batı Türkistan'dan göç, diaspora, vatan, milli mücadele başlıklı 3. ana bölümün ilk alt başlığını Çağlagül Yesevi göçün tanımlanması sorunsalı, Türkistan'dan göç olgusunun değerlendirilmesi serlevhalı bölümüne katkı sunmuştur. YSEVİ öncelikle göç, diaspora, kimlik, aidiyet ve etnik grup kavramlarını tanımlamıştır. Bu minvalde göç kavramları temelinde Türkistan'dan Türkiye'ye göç çözümlemelerine yer vermiştir. 70 kişiyle tek tek mülakat gerçekleştirilmesi bu bölümü özgün bir yapıya kavuşturmuştur. Ağat Andıca'nın tarihsel bir göç kaynağı olarak Türkistan başlıklı kapsamlı ve orijinal makalesinde de yine Batı Türkistan'dan gerçekleşen göçleri 4 bölümde ayrıntılı olarak çözümlediği görülmektedir. Timur Kocaoğlu ise Türkistanlı göçmenlerin siyasi faaliyetleri tarihine bir bakış serlevhalı çalışmasıyla Türkistanlı göçmenlerin siyasi etkinlikleri, çıkardıkları dergi, gazete ve bültenlerin tarihin tozlu sayfalarından çıkararak siz değerli okuyucularla buluşturmuştur. 4. ana bölüm Doğu Türkistan'dan bitmeyen göç, baskı ve güvenlik başlıklı tarihe not düşünen bir bölümdür. Anılan bölüm 3 alt başlıktan oluşturulmuştur. Abdülvahap Kara, Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya Kazak göçü başlıklı çalışmasıyla Doğu Türkistan'da Çinli genel valilerin baskılarına ve kısıtlamalarına maruz bırakılan Kazakların Türkiye'ye göçünü 1935 ve 1952 yılları aralığında gerçekleştiğini vurgulamıştır. Tekin Tuncel ise tarihsel süreçte Doğu Türkistan'dan Uygur göçü başlıklı makalesinin yazarıdır. Tuncel, Uygurların ve Kazakların Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye göçlerini teferruatlı bir şekilde anlatmışlardır. Ömer Kul ise 5 Temmuz 2009 Urumçi olayları sonrası Türkiye'ye Uygur göçleri başlıklı makaleyle kitaba katkı sunmuştur. Ekonomik ve siyasi açıdan göç olgusu, bölgesel güçlerin göç üzerindeki etkileri eserin son ana başlığıdır. Burada ilk alt başlık Hilal Görgün tarafından Avrupa'da aşırı sağ eylemlerde göç olgusunun kullanılışı Almanya örneği serlevhasıyla kitaptaki yerini almıştır. Ali Asker, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden iş gücü göçleri ve Türk Müslüman göçmenlerin durumu başlıklı çalışmasıyla 1990'larda post-Sovyet coğrafyasından Rusya'ya büyük göç hareketlerinin yaşandığını vurgulamıştır. Bölümlerimizle ilgili bilgilere de sahip olduktan sonra senden bize bir sonuç ve değerlendirme bilgisi de verirseniz.
Sonuç olarak şunu söyleyebilirim İlker. Tenkitini yaptığımız, dillendirdiğimiz bu eser Türk dünyası ve göç ilişkisini anlamak, açıklayabilmek için son derece etkili bir eser olduğunu vurgulamam gerekli. Yapılan tahlil sonucunda eserin ciddi ve titiz bir çalışma ürünü olduğu açıktır. Ulusal yazında emsaline pek de rastlanmayan bu kitap, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına katkı sağlayan değerli bir eser olarak karşımıza çıkar. Ayrıca söz konusu eserin başarılı bir editörlük sürecinden geçmiş olduğu da aşikardır. Genel olarak Türkiye'de yayımlanan derlemelerde konu bütünlüğü ve ahengi sağlama sorunu yaşanırken bu eser adeta tek bir yazarın kaleminden çıkmış izlenimi vermektedir.
Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Görüşmek ümidiyle, sağlıcakla kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.